Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Şeyh Muhammed Nasuriddin el-Elbani Rahimullah'ın menheç ile alakalı fetvalarına devam ediyoruz. 9. soruda kalmıştık. Soru şu şekilde geliyor. İslam davetçisinin sünnet meselelerinde sert olmasının ve sünnete uygun meselelerin tercih edilmediği ortamlardan mümkün mertebe uzaklaşmasının gerektiği söyleniyor. Sünnete yaklaştırmak için onun uzak bir siyasetinin olması gerektiği de söyleniyor. Bu doğru mudur? Davet meselelerinde bu faydalı mıdır? Eğer böyleyse bizim ona tabi olmamız caiz midir? Sünnet üzerine hırs göstermekle bu görüşü nasıl bağdaştırabiliriz? Yani bizim anlayacağımız dilden bu soruyu özetlemek gerekirse, maslahatları gözetmekle sünnete davet etmek meselesini nasıl bağdaştırabiliriz? Şeyh Elbani Rahimullah şöyle cevap veriyor. Hakikatte özellikle genel anlamıyla Müslümanın geçici bir süre olsa dahi sünnetten yüz çevirmesi caiz değildir. Müslümanın özellikle davetçi ise veya öyle olduğu söyleniyorsa İslam'a parçalara bölmeden İslam'ın tamamına davet etmesi gerekir. İnsanlara İslam ile alakalı olan her şeyi açıklaması gerekir. Lakin durum şöyle denildiği gibidir. İlmi talep eden çok olsa da onu tahsil etmek için ömür kısadır. Bundan dolayı en önemli olanları öne alır. En önemli olan davetçinin davette en önemli olan şeye öncelik vermesi ve böylece sırayı takip etmesidir. Lakin bir münasebetle dinin esaslarından olmayan bazı dini hükümlerde muhalefet eden bazı insanların bir hatasını görebilir. O vakit iyiliği emretme ve kötülüğü yasaklama vaktidir. Siyaset adı altında bunu gizlemesi veya maslahat adı altında bunu gizlemesi caiz değildir. Sadece o münasebetle sünnete davet eder. Lakin Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ile çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Nahl Suresi 125. ayet. Allah Azze ve Celle bir şeye çağır, bir şeyi terk et dememiştir. Ancak hikmet ve en güzel öğütle davet etmeyi emretmiştir. Mesela mescitte namaz kılan birisi var da onun yanında yaşı küçük bir gencin altın yüzük takmış olarak namaz kıldığını görürse, bazı insanlar davetteki siyaset gerekçesiyle susmak gerektiğini ve namaz kılan bu gencin bu muhalefeti hakkında öğütlenmemesini uygun görürler. Bu şer'i siyasettendir. Peki, onu gören ona ne zaman nasihat edecek? Onu bir daha göremeyebilir. Bu yüzden mesele ve olaylar birden çok tekrar eder. Önceki cevapta söylediğim şahsın durumunda olduğu gibi, eğer kişi kendisini İslam davetçisi olarak görüyorsa, onun İslam'ın bir kısmını terk edip diğer bir kısmına davet etmesi caiz değildir. Lakin daha önemli olanı önemli olana öncelemesi gerekir. Bu kaçınılmazdır. Bir münker görür, bu konuda bir gün, iki gün, üç gün, dört gün susar. Bu bir ay, iki ay sürer ve bunun davetin siyaseti, maslahatı olduğunu iddia eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki ve salih selefin zamanındaki durum böyle değildi. Bu konuda kural ancak şu iki açıdan konulur. Birincisi üslup açısındandır ki az önce ayeti işittiniz. Diğeri de emrin genel kapsamlı olmasıdır. Bu genel emir her şeyi kapsar. Zira bu konuda gerçekten çok naslar vardır. Bunların en meşhuru ve hepinizin bildiği şu hadistir. Sizden bir münker göreniniz onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Ki bu imanın en zayıfıdır. Bir münker görüp de onu eliyle değiştirmeye gücü yetmeyen ikinci mertebeye iner ve kötülüğü diliyle ayette geçtiği gibi en güzel şekilde değiştirir. Eğer buna da gücü yetmezse iş kalbine düşer ki bu da imanın en zayıfıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetin hikmeti gereği veya davet siyaseti gereği olarak sus dememiştir. Bilakis gücün yettiğince demiştir. Münkeri değiştirmeye ne şekilde gücün yetiyorsa onu yap demiştir. Soruda geçtiği gibi sünnete muhalefet edene karşı bize düşen şey açıklamadır. Sonra sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Hakikatte problem İslam'ı parçalara ayırma ve onu iki kısma bölüp bir kısmına acil olarak davet etme, diğer kısmına daveti erteleme yahut ona daveti ağırdan alma problemi değildir. Sorun bu değildir. Özellikle bu konuda İslam'ın acil olarak davet edilmesi gereken konuları ve İslam'ın daveti ertelenmesi yahut davet edilmemesi gereken konuları şeklinde tasnif eden bir kitap yoktur. Davet siyasetinin gerekleri olarak iddia edilen şeye dair de bir kitap yoktur ve böyle bir kitabın olması da mümkün değildir. İddia edilen bu şey, İslam'ı hemen davet edilecek kısım ve ertelenecek yahut davet edilmeyecek kısım şeklinde ayırma isteğidir. Bu taksim nereden çıkmıştır? Delili nedir? Böyle bir şeyi Müslümanların en büyük alimlerinin yapmaları ve onlardan bunun işitilmiş olması gerekirdi. Onlar neredeler? Bizler biliyoruz ki davet görevini üstlenenler çok azı dışında İslam'dan bir şey bilmiyorlar. Sonra da onlar bizzat kendileri bu kaydeye muhalefet ediyorlar. Hem kendileri bu kaydeyi koyuyorlar hem de kendileri muhalefet ediyorlar. İşte ben açıkça söylüyorum. İslam'ı öncelikli başlanması gereken önemli kısım ve meşgul olunmaması gereken kısım diye iki kısma ayırmaya davet eden bu kimseler bu teorik kaydeye kendileri muhalefet etmektedirler. Bizler onların İslam'ın birinci kısmı olan en önemli kısma dahil olmayan meselelere davet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Biz bu konuda çok fazla konuştuk. Bu yüzden bu kadarıyla yetiniyoruz. Bu da yeterlidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. 10. soru. Seni 4 imamın, Allah onlardan razı olsun, görüşlerini almamakla veya eğer tabir doğruysa onların fıkhi içtihatlarını almamakla itham ediyorlar. Yani senin onların fıkhi ihtiyaçlarını almadığını kastediyorlar. Cevap, Allah'tan bizleri başarılı kılmasını dileriz. Kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. Diyorum ki, beni bu şekilde suçlayanlarla durumum şairin dediği gibidir. Hedefteki başkasıdır. Ben sizin için sıkıntıya uğrayanım. Sanki ben üzgün kimsenin işaret parmağı gibiyim. Hedefteki ben değilim. Benden başkaları imamların içtihatlarını almıyorlar. Ama biz onların hepsinin içtihatlarını alırız. Zira ilim talibinin ilim talebi için ancak iki yolu vardır. Ya 4 imamdan yalnız birinden alır ki haliyle bu sözün kısası ve aşılması zorunlu olan merhalelerin en kestirmesidir. Zira bugünkü ilim talebeleri tek bir imamdan dahi ilim almaya güç yetiremezler. Ancak vasıtalarla alabilirler. Lakin ben diyorum ki bugün ilim talibine ilim tahsili için ancak iki yoldan biri vardır. Ya tek bir imamdan alır ya da bütün imamlardan alır. Birinci yol donuk mezhep taklitçilerinin yoludur. Yani tek bir imamdan almak. Onlar ilk olarak Allah'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne söylediğini aldırmazlar. İkinci olarak ilim talebesinin kendilerinin mezheplerine intisap etmediği diğer imamlardan almaya hiç bakmazlar. Öyleyse ilim talebinin yolu ya belli bir mezhebi taklit etmek ya da onlardan yalnızca birine taassup göstermeksizin bütün imamlara tabi olmaktır. Peki bugün bizi imamların içtihatlarını almamakla suçlayan kimselerin yolu nedir ve bizim yolumuz nedir? Bizim yolumuzun sadece 4 imam değil de bütün imamlardan ilim almak olduğunu anladıysanız, zira Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine 4 imam gibi onlarca, hatta yüzlerce, belki de milyonlarca imamlar ile lütufta bulunmuştur. Onlar kitap ve sünnete tabi olma yoluna tutunmuşlardır ve onlar imamların içtihatlarını alırlar. Belli bir mezhebi taklit edenlere gelince onlar diğer imamlardan istifade edemezler ve onların içtihatlarını almazlar. Öyleyse benim durumum az önce söylediğim gibi ortaya çıkmıştır. Hedef başkalarıdır, ben sizin için sıkıntıya uğrayanım. Ben değil, başkaları imamların içtihatlarını almamaktadırlar. Ben birini diğerlerinden ayırmaksızın bütün imamların içtihatlarını alırım. Burada şu uyarıyı da yapmam gerekir. Tuttuğumuz bu yol imamlardan birine taassupla bağlanmama yoludur ki bu yol ve bu metodu bizzat 4 imam ve başkaları kendileri çizmişlerdir. Müslümanlar için bu yolu onlar belirlemişlerdir. Zira kitap ve sünnetin gerektirdiği şey belirli bir şahsı taklit etmememizdir. Çünkü belirli şahıs hata da edebilir, isabet de edebilir. Biz onun hakkında hata etti dediğimiz zaman o insanların bizi itham ettikleri gibi o imamı kötülemeyi veya hakaret etmeyi kastetmeyiz. Yalnızca o müçtehitlerden birinin ya iki ecir aldığını ya da bir ecir aldığını kastederiz. Eğer yalnızca bir ecir almışsa bize göre o hata etmiştir. Hata etti dememiz bize göre onun tek ecir almış olduğunu ifade eder. İnsanlar kitap ve sünneti doğru anlamanın dışına çıkaran anlayışlarla çelişki içinde olmaları yüzünden Müslümanın bir alim hakkında hata etti demesini o alim hakkında hakaret saymaktadırlar. Bu bir cahilliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hükmü hakkında hata ettin demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağara arkadaşına hakaret mi etmişti? Haşa. Hatta sahabelerden biri bir fetva verip onda hata ettiği zaman falan yalan söyledi buyurmuştur. Yalan diye tercüme edilen kezebe kelimesi neredeyse unuttuğumuz Arap dilinde hata etti anlamındadır. Biz bugün falan yalan söyledi dersek eyvah. Bunu söyleyemeyiz. Zira bu topluluk onların lügatini anlamıyor. Lakin ancak hata etti diyebiliriz. Ki bu da tek ecir aldı manasındadır. Özetle bu konuda söz çoktur. Bizler bütün imamlara saygı gösteririz. Onlardan sadece birinin değil, hepsinin içtihatlarını alırız. Mezhepçiler ise bunun zıttını yaparlar. O, bizler imamlara saygı gösterir ve onları yüceltiriz dediğinde bir münafıktır. Bir mezhep tarikatçısı, mezhebe bağlanan taklitçi. İnanmadığı şeyi söylemektedir. Mezhep kitaplarında özellikle Hanefilerden İbn Abidin şöyle der. Bize mezhebimiz sorulacak olursa deriz ki, mezhebimiz hata ihtimali taşıyan isabetli mezheptir. Başkalarının mezhebi sorulacak olursa deriz ki, mezhebimiz dışındakilerin hepsi hatalıdır. Yani şunu demek istiyor. Ben Hanefiyim. Mezhebimin tamamı isabetlidir. Hata ihtimali de vardır. Ebu Hanife'den başkasının, Malik'in, Şafii'nin, Ahmet'in, Es-Sevri'nin, Abdurrahman bin Mehdi'nin ve diğerlerinin bütün bunların mezhepleri ise isabetli olma ihtimali bulunan hatalı mezheplerdir. Bu söz kitaplarında yazılı ve basılıdır. Ama biz falan şu meselede hata etti dediğimizde yalnızca bir ecir aldı demek istiyoruz. Kitaplarda basılı olan ise mezhebimizin dışında bütün mezhepler hatalıdır şeklindedir. Bu nedir? Bu inanmamız gereken bir akide midir? Sözün kısası, hastalığını bana bulaştırdı ve kendisini aradan sıyırdı. Deyiminde olduğu gibi, bizler imamlara tabi oluruz, taklit etmeyiz. Onlar ise asla tabi olmazlar. İmamlara saygı ile kastettikleri şeye gelince, eğer doğru sözlü olmak istiyorlarsa, onların bize herhangi bir meselede Şafii'ye uyan Hanefi'nin, herhangi bir meselede Malik'e uyanın, herhangi bir meselede İmam Ahmet'e uyanın ne olduğunu bize ispat etsinler. Ondan sonra onların imamlara saygılı olduklarına inanalım. Ama onlardan biri mezhebinden kıl kadar ayrılsa böyle devam edemez. Diğer mezheplerde kıl kadar bir isabet kıymeti olduğunu itiraf edemez. O imamlara saygı gösterdiğini söylediğinde onu tasdiklememiz için bir dayanağa muhtaçtır. Bize gelince bizim durumumuz bütün imamlara saygı gösterdiğimizin şahididir. Mesela ben ülkemde Hanefi mezhebinden başka mezhep bilmeyen bir Hanefi idim. Burada İslam tamamen Hanefi mezhebinden ibaret idi. Rabbimiz Azze ve Celle bize lütufta bulundu ve babamıza ilham etti. Bizim Arap dilini öğrenebilmemiz için hicret etti. İslam'ın saf kaynakları olan kitap ve sünnetten öğrendik. İmamları tanıdık, onların üstünlüğünü ve ilimlerini de öğrendik. Ben bir Hanefi idim. Hanefi fıkhında rükuda ve rükudan kalkarken elleri kaldırmak mekruhtur diye öğrendim. Bunun haram olduğu da söyleniyordu. Yine rükuda ve rükudan kalkışta ellerini kaldıranın namazının batıl olacağı da söyleniyordu. Bunlar basılmış olan kitaplarda kayıtlıdır. Elleri kaldırma sünneti benim için açıkça ortaya çıkınca Malik, Şafii, Ahmet gibi cumhurun görüşünü aldım. Yahut bazen Malik'e muhalif olan Şafii'nin, bazen Şafii'ye muhalif olan Malik'in, bazen şuna ve şuna muhalif olan Ahmet'in görüşünü aldım. İşte bizim imamlara saygımız budur. Lakin onlar bazen kötü maksatla, bazen niyeti iyi olsa dahi kötü anlayış sebebiyle bizim namazda elleri kaldırmayı mekruh görmek hatadır sözümüzün Ebu Hanife'ye hakaret olduğunu iddia ettiler. Biz Ebu Hanife'ye hakaret etmedik. Eğer bu böyle olsaydı sizin mezhebimiz tamamen isabetlidir, hata ihtimali vardır sözünüz nedir? O zaman sizler bütün imamlara ve bütün görüşlerine hakaret etmiş olmuyor musunuz? Onlar işte böyle çelişkileri zihinlerinde bir araya getirebiliyorlar. Allah Azze ve Celle'den imamlara ve kör taklitçilere göre değil, bizzat imamlarının kendilerinin menheciyle onlara tabi olanlara saygı göstermek için bizi de onlara da hidayet etmesini dileriz. Yani hülasa edecek olursak, Şeyh Elbani Rahimullah'ın itham edildiği şey esasında bütün selefilerin zaman zaman karşılaştığı ithamlar. Yani malum insanların çoğunluğu bir takım mezheplerin mensubu. Ve bu mezheplerin kitap ve sünnete muhalefet ettiği yerler ortaya çıktığında, delille ortaya çıktığında, bu mezheplerin hatalı olduğunu söylediğimizde, işte bizim imamlarımıza hakaret ediliyor diyerek bu imamları bir maske gibi, bir kalkan gibi kullanmak istiyorlar. Yani bu isimlerin arkasına sığınmak istiyorlar. Eğer imamlardan bir imamın hata ettiğini söylemek onlara hakaret ise, bu mezheplerin her biri diğer bütün mezheplere hakaret ediyor zaten. Çünkü az önce Şeyh Elbani de aktardığı gibi bizim mezhebimiz isabetli olan mezheptir, diğerleri ise hatalı mezheplerdir diye. Mezheplerin kuralları bu şekilde. Burada bizim edinmemiz gereken ölçü hata veya isabeti tayin için Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Allah Azze ve Celle iman edenlere bunu emretmiştir. Eğer herhangi bir şeyde çelişirseniz, ihtilafa düşerseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Ahiret gününe ve Allah'a inanıyorsanız çözüm yolu böyledir diyerek imanın gerektirdiği tavrın bu olduğunu gösteriyor. Yani imamlar ihtilaf etmişler. İcma ettikleri meselelerden bahsetmiyoruz. İhtilaf etmişler. İhtilaf ettiklerinde kim haklı, kim isabetsiz, kim hatalı? Bunu tespiti için yine Kur'an ve sünnete dönüş emrediliyor. 11. soru. Değerli Şeyh, selefi akideye davet eden bazı İslami cemaatler genel bir emir, yani genel bir başkan ve alt emirler tayin ediyorlar. Bağlılarını da bu emirlere uymakla sorumlu tutuyorlar ve diyorlar ki, muhakkak ki bu şer'i emirliğe itaat etmek vaciptir. Ona isyan etmek, Allah ve Resulüne isyan etmek demektir. Bu konuda da kim benim emirime isyan ederse bana isyan etmiş olur hadisini delil getiriyorlar. Bu konuda cevabınız nedir? Bu istidlalin yerinde olmadığı açıktır. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emirime isyan eden bana isyan etmiş olur. Bu emir bizzat kendisinin sayısı binleri veya milyonları bulan insanlardan bir topluluğa tayin ettiği emirdir. Onu kim emir tayin etti? Muhakkak ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara gönderilmiş olan Resul'dür. Bir emir tayin ettiği zaman şüphe yok ki o emire ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen halifeye itaat etmek vacip olur. Onun hükmü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmü olur. Öncelikle ona itaat etmek gerekir. Zira Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine de. Resul'e itaat etmek tıpkı Allah Azze ve Celle'ye itaat gibi mutlak olarak farzdır. Bu yüzden Allah Teala itaat emrini tekrar ederek Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin buyurmuştur. Sonra yetki sahiplerine itaati emrederken yetki sahiplerine de itaat edin dememiştir. Çünkü onlara itaat Resul'e itaat gibi bağımsız değildir. Yetki sahibine itaat ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmelerine bağlı olarak söz konusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim emirime itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim de emirime isyan ederse bana isyan etmiş olur buyurmuştur. Bu hadisin herhangi bir açıdan özel bir takım metotlar ve yolları olan bütün cemaatlerin bir din üzere olsalar dahi kendilerine bir emir tayin etmelerine delil olması sahih değildir, bu caiz değildir. Zira bu durum Müslümanların ayrılıklarını, uzaklaşmalarını ve parçalanmalarını artırır. Kendisine itaat edilmesi vacip olan emir ancak ilk imamın tayin ettiği emirdir. Yani halifenin tayin ettiği emirdir. Dikkat edin, o ilk imam Müslümanların halifesidir. Bunun için ben daima şunu söylerim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mutlak veya genel kapsamlı olarak gelen hadislerin salih selefin bu hadislere dair uygulamalar ışığında açıklanması gerekir. Salih selefin ancak bir tane imamı vardı. Bu imamın altında şüphesiz devletin meselelerini bu imamın uygun gördüğü şekilde idare eden emirler de vardı. Yani valiler gibi. Bu emirlerin büyük idare makamında imamın ortakları olmadıklarını söyleyemeyiz. Ortakları olmadıklarını söylememiz doğru olur. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği hadiste geçtiği gibi iki halifeye biat edildiği zaman ikincisini öldürün buyurmuştur. İki halife yani her birinin emrine bağlı bir cemaatin olduğu iki emirin bulunmasının caiz olmayacağına dair hadis açıktır. Söylediğimiz gibi böyle bir durum insanlar arasında ayrılık ve sapıklığı artırır. Yani tarikatlar birer şeyhe biat ediyorlar ve her tarikat, her mürit kendi şeyhini emir görüyor. Cemaatler hakeza, hariciler mesela bunu uyguluyorlar, emir tayin ediyorlar ve bunun sünnette geldiğini iddia ederek savunuyorlar. Bu hadisleri, bunun gibi hadisleri delil getiriyorlar. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine bunların hepsi aykırıdır. İki emire biat edildiği zaman o sonradan çıkanı öldürün diyor. Kim olursa olsun. Biz şimdi hangi emiri bırakacağız veya hangi şeyhi bırakacağız da diğerlerini öldüreceğiz. Kaldı ki bunların Müslümanların geneli üzerine bir bağlayıcılığı, halifeliği gibi bir durumu da söz konusu değildir. Devam ediyor Şeyh Elbani. Nitekim Müslümanlar emirliğe uygun olan birliklerini muhafaza etmek şeklinde devam etmişlerdir. Bundan sonrası anlattığımız gibi Müslümanların maslahatının gereğine göre gelişmiştir. Bu zamanda meydana gelenler ise düşünülmesi fakat aldanılmaması gereken bir durumdur. Zira bunun sonunda Müslümanlar gruplara ve fırkalara ayrılırlar. Allah Azze ve Celle kitabında açıkça şöyle buyuruyor. Sakın dinlerini parçalayan, fırka fırka olan ve her fırkası kendi elindekiyle sevinen müşrikler gibi olmayın. Rum Suresi 30-31. Ayetler. Bizler farklı hedefleri olan cemaatler olmasına karşı değiliz. Mesela Müslümanların akidelerini düzeltmek, anlayışlarını ve ibadetlerini tasih etmek gibi görevleri üstlenen bir cemaat bulunmasına karşı çıkmayız. Yine diğer bir cemaatin Müslümanların bedenlerini kuvvetlendirme maksadıyla spor araçlarını kullanmak üzere yoğunlaşmasına karşı çıkmayız. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu bilinmektedir. Kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha sevimlidir. Her ikisinde de hayır vardır. Yine bugün iktisat denilen alanda çalışan bir cemaat, siyaset alanında çalışan bir cemaat veya daha başka cemaatler bulunmasına karşı değiliz. Lakin bunun bir şartı vardır. Bunların hepsinin de kitap ve sünnet ışığında İslam dairesinde çalışmaları gerekir. Az önce bazılarına işaret ettiğimiz gibi kitap ve sünnet menhecine bağlı olmayan farklı özellikteki cemaatlere gelince bunun anlamı ümmetin fırkalaşmasını onaylamak ve bu ayrılıklara dini bir mahiyet kazandırmak olur. Bu ise kitap ve sünnetin açık ifadeleriyle aykırıdır. O zaman ilk halifeye biat edilmesinde olduğu gibi kendilerine biat edilecek emirler bulunması gerekmez. Haliyle her cemaatin bir düzeni olmasına, bir kurallar düzeni olmasına bir engel mani yoktur. Zira bu düzen cemaatin meşru hedeflerine ulaştırır. Lakin halifelere has olan hükümler bunlar için geçerli olmaz. Soruda geldiği gibi onları emir olarak tayin edenler bu hadisi delil getirmeye kalkarlar. Bunun ardından da bazıları kendilerine biat ettikleri emirleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadislerini uygulamaya kalkarlar. Boynunda biat bağı olmadan ölen kimse cahiliye ölümüyle ölür. Bunu kendilerine delil getirmeye kalkışırlar. Bundan dolayı onlar biat ettikleri bir emir tayin ederler. Bu emir biat edilmesi gereken bir emir değildir. Müslümanların üzerine düşen şey ancak güçlerinin ve ilimlerinin yettiği kadarıyla İslam toplumunun iadesi için çalışmaktır. Bu da böyle bir toplumun her Müslümanın biat etmelerinin gerektiği halife olan tek kişinin üzerinde kurulmasını gerektirir. Kendilerine bir emir belirleyip mensuplarına biati zorunlu kılan, biat etmedikleri takdirde cahiliye ölümüyle ölüneceği iddia edilen bu cemaate gelince bu sözü yerinden saptırmaktır. Müslümanın böyle bir duruma düşmesi caiz değildir. 12. soru, menheç olarak kendilerine selefin menhecini belirlemiş olan bazı İslami cemaatlerde kendisini buna nispet edenler hata edebiliyor. Fıkhi ihtilafa düşebiliyor veya davetin sunulmasında hata ediyor. Bundan sonra da emiriyle veya lideriyle ihtilafından dolayı o uzaklaştırılıyor. Bu ayrılık kendisini cemaatin aslından ve menhecinden uzaklaştırır mı? Yani kendisini selefiliğe nispet eden, bu yolda çalışan, kitap ve sünnete davet eden pek çok gruplar var. Ve bunlarla beraber çalışan bir kimse bazı hatalarından dolayı, fıkhi bir konuda onlarla ayrı düştüğünden veya üsluptaki bir hatasından dolayı aramızdan çık, bizim yanımızdan uzaklaş deniliyor böyle bir kimseye. Bu kimse ehl-i sünnet vel cemaatin dışına mı çıkmış olur? Menheçten mi sapmıştır? Bu soruluyor. Şu an işittiğim, Müslümanın yalnızca bir meseledeki hatadan dolayı cemaatten veya selefi cemaatten ayrılmasına dair bu soruya gelince, bunu ancak diğer gruplardan buluşan bir hastalık olarak görüyorum. Bu ayrılık, fıkıh ve İslam'ı anlama hususunda selefi menheci benimsemiş olan bazı İslami grupların kurallarındandır. Bu gruba ancak diğer grupların çoğalma ve küçük bir devletçik esası üzerinde toplanmaları galip gelmiştir. Bu grubun başkanına itaatten ayrılan öncelikle uyarılır. İkinci olarak şu ve üçüncü olarak şu uygulanır. Bazen onu ayırmaya, uzaklaştırmaya karar verilir. Böyle bir şeyi gerçekten Allah'ın kitabına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve salih selefin menhecine mensup olan bir cemaatin benimsemesi caiz değildir. Bizler hepimiz biliyoruz ki, başlarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının geldiği salih selefimiz, bazı meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Böyle bir ihtilaf, öncekiler onların aralarında fırka oluşmasına, öncekilerin arasında fırkaya sebep olmamıştır. Fakat sonrakilerin ihtilafına gelince, onların ihtilaf etmeleri sebebiyle farklı mezhepler, çeşitli yollar oluşmuştur. Onların çoğu kendi mezhebine muhalefet edenin arkasında namaz kılmayı caiz görmemiştir. Hatta fıkhi bir ayrıntıyı dahi kitaplarında dile getirerek o mezhebin fıkıh metinlerinde şunu zikretmişlerdir. Mezhebe muhalefet edenin arkasında namaz kılmak caiz değildir. Bu ibare Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde, şerh veya haşiye kitaplarında mevcuttur. Öncelikle selefin bilmediği, ikinci olarak selefilerin haberdar olmadıkları ayrıntıları orada görmek şaşırtıcı hususlardandır. Çünkü Allah Azze ve Celle az önce işaret ettiğimiz şeyler gibisine düşmeye onları muhtaç bırakmamıştır. Muhakkak ki sahabe bazı meselelerde ihtilaf etmişlerdir. Bununla beraber onlar tek bir imamın arkasında namaz kılıyorlardı. Sonrakilerde ise eserlerini mihraplarda görüyoruz, ihtilafların eserlerini. Hatta bugün büyük mescitte 4 tane mihrap görürüz. Birinci mihrap Hanbelilerin, ikincisi Şafiilerin, ortada olan üçüncüsü Hanefilerin ve doğu tarafında olan 4. mihrap Malikilerindir. Şam'da büyük camiden bahsediyor Elbani. Çünkü onların bu ülkede sayıları azdır. Malikilerin sayısı. Büyük mescitte insanlara yakın bir zamana kadar Fransızlar Suriye'yi sömürge haline getirene kadar Hanefi imam namaz kıldırıyordu. Suriye'de Osmanlı'dan insanlara miras kalan durum bu idi. Yani 4 mihrapta 4 ayrı mezhepten imamlar namaz kıldırıyordu. Her mezhep mensubu kendi mezhebine mensup imamın arkasında namaz kılıyordu. Zira Osmanlıların tamamı Hanefi mezhebindeydi. Fransa Suriye'yi işgal edip sonra orayı kendi zamanında Şam diyarının muhaddisi olduğunu söyledikleri Bedrüddin el-Hüseyni'nin çocuklarından Tacuddin el-Hüseyni adındaki cumhurbaşkanını yerleştirdi. Şu an konumuz bu değildir. Önemli olan şudur. Şeyh Tacuddin bin Bedreddin başında bir fes üzerinde beyaz bir sarık bulunan bir cumhurbaşkanıydı. Çünkü o böyle yaşıyordu. Bu durum Fransa'nın siyasetine uymaktaydı. Zira onlar kendileri tarafından bu ülkelerin sömürgeleştirilmesini kolayca kabullendiler. Bunun için Müslümanlardan sarıklı bir şeyhi cumhurbaşkanı atamayı uygun gördüler. Bu adam Şafii idi. Namazın düzenini değiştirdi. Şafii imam, Hanefi imamdan önce namaz kıldırıyordu. Bu mezhep taasubunun sonucudur. Bu konuda söz uzundur. Şu an hızlıca işaret etmekle yetiniyorum. Burada şeye de dikkat ediyor. Yani sömürgeleştirme taktiğine de kafirlerin dikkat ediyor. Şimdi düşünün, kızıl komünist bir cumhurbaşkanı atamıyor Fransızlar. Müslümanların kendilerinden kabul ettikleri sarıklı, fesli birisini atıyor. Yani tıpkı Türkiye'de Amerika'nın bir CHP iktidarını istemesinden çok Tayyip'i daha fazla desteklemesi gibi. Niye? Çünkü Tayyip eliyle bu ülkede yapabileceği şeyler Deniz Baykal eliyle veya CHP zihniyetiyle yapabileceklerinden çok daha fazladır. Çünkü zıt gider. Bu topluma gitmez CHP zihniyetinin yaptırmak istediği şeyler. Fakat Tayyip eliyle kendilerinden, insanların kendilerinden bildiği bir Erbakan eliyle olabilir, Tayyip eliyle olabilir veya geçmişte Özal'dı, Menderes'ti. Bunlar eliyle yapmak istediklerini daha kolay yapıyor. Çünkü toplum benimsiyor bunları. Ve bunların yaptığını biraz daha sempatiyle karşılıyor. Salih selefe gelince onlar tek bir el gibi ve tek bir topluluk halinde tek bir imamın arkasında namaz kılıyorlardı. Bazen bu imam görüşünde hatalı da olabiliyordu. Onlar da Hanefilerle Şafiler arasında sürüp giden ihtilaflardan daha fazlası da bulunmaktaydı. Mesela Hanefi bedeninin herhangi bir yerinden burun kadar yani burnu aşacak kadar kan çıkmasını abdest bozucu görürler. Şafiler ise bunu abdest bozucu görmezler. Lakin seleften bazıları sahabenin cumhuru bu görüşte değildi ve onlardan sonra ümmet bu hususta icma etmişlerdir. Kişinin eşiyle cima edip inzal vaki olmaması halinde guslu gerekli görmezler sahabeler. Sahabenin büyüklerinden bazısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisindeki gibi söyleyen cumhura muhalefet etmişlerdir. İki sünnet yere kavuşunca inzal olsun ya da olmasın gusül gerekir. Bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini nesh etmiştir. Su ancak sudan dolayıdır. Yani gusül ancak meninin inzalinden dolayıdır. Bazı sahabeye bu ikinci hadis olan su sudan dolayıdır hadisi ulaştığından eşiyle ilişkiye girip de inzal olmayan kimsenin sadece abdest alması gerektiğine fetva veriyordu. Guslü ise farz görmüyordu. Lakin kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bir hadisi ulaşan sahabeler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet yeri sünnet yerine temas edince inzal vaki olsun ya da olmasın gusül gerekir buyurmuştu. Bununla beraber bu görüşte olanlar bundan dolayı guslü gerekli görmeyenlerin arkasında namaz kılıyorlardı. Bu daha çok bugüne gelinceye kadar mezheplerin arasında mevcut olan ihtilaflara benzemektedir. Lakin selefin ihtilafıyla sonrakilerin ihtilaf arasında büyük bir fark görüyoruz. Selefin ihtilafı içtihada dayalı fikri bir ihtilaftı. Lakin bedeni olarak ayrılık getirmemiş, onları bölmemişti. Bu yüzden tek imam arkasında namaz kılıyorlardı. Bundan dolayı sonrakilerin seleften miras olarak aldığı akidelere dair düzgün akide kitaplarında şöyle geçer. Her iyi veya günahkar her imamın arkasında namaz kılınır. Yine iyi veya günahkar herkesin cenaze namazı kılınır. Bizler şu an bazı sahabelerin görüş veya içtihadında halifeye muhalefet ettiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber o Müslümanların cemaatinden uzaklaştırılmış mıdır? Alemlerin Rabbi olan Allah için hayır ve asla. Örnek Ömer radıyallahu anh bazı meselelerde içtihad etmiş, genelinde isabet etmiş, çok azında hata etmiştir. Bu az hatalarından birisi Müslümanları hac ve umreyi birleştirmekten yasaklamasıydı temettudan. Onlara ifrat haccı yapmalarını emretmişti. Halbuki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki yoldan hac ve umreyi birleştirmeyi kabul etmişti. Birinci yol Kur'an'dır. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ancak ihram anında hediye kurbanını yanında getiren için onaylamıştı. Hediye kurbanı getiremeyenin ise haccının fes olacağını emretti. Bu bir çeşit temettu idi. Yanında kurbanlık getirerek hac ile umrenin arasını birleştirmek bir temettudur. Diğer bir temettu anlam olarak daha geniş kapsamlı ve zorluğu kaldırıcıdır. Hacdan önce umre yapılır. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında insanlara tebliğ ederek açıkladığı en son durumdur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu bilinmektedir. Şayet arkamda bıraktığım şu iş bir daha önüme çıksaydı yanımda hediye getirmezdim. O halde ihramdan çıkın. Cabir radıyallahu anh dedi ki bunun üzerine insanlar ihramdan çıktılar. Buhurdanlıkları yaktılar ve hanımlarına yaklaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu veda haccında söylemişti. Bu hac Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine vahiy gelmesinden sonra yaptığı tek hac idi ve bu hükmü açık bir şekilde açıklamıştır. Bununla beraber Ömer radıyallahu anh daha çok gelinmesi, Allah'ın Beytül Haram'la daha fazla sefere çıkılması ve hac ile umrenin arasını iki ayrı yolculukla ayırmaya hırs gösterilmesi görüşündeydi. Zira böylece insanlar mescidi ziyareti tekrar edeceklerdi. Şüphe yok ki bunda o günkü İslam ümmeti için dini bir maslahat vardı. Ben şu an şöyle demeyi önemsemiyorum. Bu hatalı mı yoksa isabetli bir içtihat mıydı? Onun bir mecliste üç talağı, üç talak sayması hakkındaki içtihat da böyledir. Bu şer'i siyaset doğru muydu değil miydi? Yani bunun tartışmasına girecek değiliz. Bizim için önemli olan bu değildir. Çünkü bu o an için geçici bir siyaset olabilir. Ya tek bir zaman ve tek bir mekanda olmuştu ya da bir zamanda farklı mekanlarda olmuştu. Sonra bu siyaseti gerektiren sebep ortadan kalktı. Bunu önemsemiyorum. Lakin önemsediğim şey Ömer radıyallahu anh'ın bu siyasetini örnek alarak bu iki meselenin kıyamet gününe kadar Müslümanlar için devam ettirilmesi doğru mudur? şeriat ters çevrilir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Refikul Ala'ya çıkarılırken bir talak sayılmasına rağmen bir mecliste üç talak, üç talaktır denilir. Müslümanın dine aykırı olan bu hükmü kabul etmesi mümkün değildir. Bakın dört mezhepte de böyle bugün. Yani bir mecliste üç talak, üç talak sayılıyor. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ederken bu bir talak idi. Ömer radıyallahu anh belki bir siyaset gereği olarak böyle takdir etti. Bazı insanların nikah meselesini oyuncak edinmemeleri için kim üç talağı bir mecliste verirse, ki bu bir bidattir, verirse onu üç talak boşamış gibi cezalandırdı. Yani hanımlarına tekrar dönmelerini engelledi ki bu bir oyuncak edinilmesin. Sonra Ömer radıyallahu anh'ın bu fetvası, içtihadı ne oldu? Mezhep edinildi. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sünnetinde bir mecliste üç talak ancak bir talaktır. Evet. Elbani Rahimullah da bu ancak Ömer radıyallahu anh'ın isabet ettiği bir içtihadıdır demesi yeter. Bundan sonra bu fetvaya sığınması ise caiz değildir diyor. Allah Azze ve Celle'nin açık olan kim hacca kadar umre yapıp faydalanmak isterse kolayına gelen kurbanı kesmesi gerekir ayetine rağmen umreyi hacca birleştirerek temettudan men etmek meselesidir burada önemli olan. Sonra Ömer radıyallahu anh kendisinden bir rivayet nakledilmiş olsa da uygun gördüğü bu şer'i siyaset üzere vefat etti. Şayet din heva ile olsaydı elbette bu rivayetin sahih olmasını temenni ederdik. Zira o şöyle demiştir. Ömer radıyallahu anh üç şeyi temenni etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kelale hakkında sormuş olmayı, bir mecliste üç talağa üç talak kabul etme görüşünden dönmüş olmayı ve insanları umreyi hacca ekleyerek temettu yapmaktan yasaklamasından dönmüş olmayı temenni etti. Rivayet zayıftır. Onun hakkında sahih olmasını isterdik. Lakin bu kesin olarak söylenemez. Özellikle Osman radıyallahu anh bu siyaseti ikinci halife olan Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'ten miras olarak almıştır. Müslim'in sahihinde şöyle gelmiştir. Ali radıyallahu anh'a Osman radıyallahu anh'ın insanları temettudan yasakladığı ulaşınca ona gitti ve şöyle dedi. Sana ne oluyor da insanları temettu yapmaktan yasaklıyorsun? Halbuki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunu yaptık ve lebbeyk Allahümme bi umratin dedik. Osman radıyallahu anh halife, Ali radıyallahu anh ise ona biat etmiş birisi olduğu halde karşı karşıya geldiler. Osman radıyallahu anh bu sahabenin uzaklaştırılmasına mı hükmetti? O kendisine muhalefet etmiş değil, hatasını söylemişti. Şöyle demişti, sen insanları hac aylarında umre yapmaktan, hac ile umreyi birleştirmekten yasaklıyorsun. Ben ise lebbeyk Allahümme bi haccetin ve umratin diyorum. Onu uzaklaştırmadı. Zira bu gerçekten tehlikeli bir uzaklaştırma olurdu. Şuna benzeyebilirdi. Kim cemaatten ayrılırsa cahiliye ölümüyle ölür. Osman radıyallahu anh müminlerin halifesi o zaman bakın. Yani kim emirime isyan etmiş olursa bana isyan etmiş olur. Hadisinin direkt kapsamında olan kişi. Ama Ali radıyallahu anh geliyor, sünnete muhalefet ettiği yeri uyarıyordu. Eğer bundan dolayı uzaklaştırsaydı Osman radıyallahu anh işte bu tehlikeli olurdu. İşte o zaman cemaatten ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya kalırdık. Bu kendilerine siyaset benimseyen bazı grupların kötülüğüdür. Zira bunu büyük siyasete benzetmişlerdir. Yani halife, İslam devletine benzetmişlerdir kendilerini. Bunun üzerinde tıpkı büyük siyaset ve büyük imametin halifeliğin hükümleri gibi hükümler yüklemişler. Biat edilmesini gerekli kılmışlar. Sonra bu biata vefa gösterilmesini şart koşmuşlar. Sonra buna vefa göstermeyenlere uzaklaştırma uygulamışlardır. Bu durum dinde Allah'ın yetki indirmediği bir bidat çıkarmadır. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Evet. Bir sonraki derste inşallah 13. soru olarak İslam dünyasının kalkınmasını sağlayacak esas nedir diye sorulmuş Şeyh Elbani'ye. Bunu bir sonraki derse bırakalım inşallah. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Hocam mesela mezhepler arasında demiştiniz ya diğerlerinin hepsini hatalı görüyor.
Evet.
Peki Haç'ta mesela Hanefi mezhebi diğer mezhepleri hatalı gördüğü için her konuda. Hacca gittiğinde bunları bir de basbağır kendileri söylüyorlar. Şafi'ye göre hac yapın diye. Hatalı gördüklerini nasıl bu şekilde alıyorlar o zaman?
Şimdi çelişkileri arayacak olursak, Şeyh Elbani zaten ona işaret ediyor. Yani bunlar diyor öyle kimseler ki bunun gibi yığınlarca çelişkiyi zihinlerinde bir araya getirebilmiş kimselerdir. Yani çelişki, çelişki üstüne çelişki. Mesela namazda elleri kaldırmamanın delili olarak işte bir bedevi geliyor yani. Namaz düzgün kılmıyor, tadil erkanına riayet etmiyor. Git sen namaz kılmadın diyor. Üç sefer tekrar edince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ben bilmiyorum namaz bana öğret diyor bu bedevi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona eksik bıraktığı yerleri anlatıyor. Yani şu şekilde azaların yerleşinceye kadar bekleyeceksin, şöyle duracaksın, Kur'an'dan kolayına gelen okuyacaksın, secdeyi şöyle yapacaksın, rükûyu böyle yapacaksın diyor. Şimdi Hanefiler diyor ki bak diyor burada diyor elleri kaldırmayı Allah Resulü zikretmedi diyor. Dolayısıyla diyor elleri kaldırmak vacip değilmiş demek ki diyor. Halbuki bu böyle bir delil değildir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun eksik bıraktığı yerleri tamamlamak için açıklama yapmıştır. Biz adamın ellerini kaldırıp kaldırmadığını bilmiyoruz. O halde bu delil olmaz. Diğer taraftan madem bunu delil olarak aldınız. Delil olarak aldınız madem. Burada tadili erkanın farz olduğu açıklanıyor. Yani bu olmazsa, tadili erkan olmazsa namaz geçersizdir. Hanefi kitaplarına bakın tadili erkan farz değildir. Yani çelişki üstüne çelişkilerle doldur Hanefi mezhebi. Muhalefet ettikleri sünnet, yani Hanefi mezhebi sünnete en uzak mezheptir. Hatta Hindistan'da, Pakistan'da ilim ehli hadislerle amel eden kimseler şunu söylemişlerdir. Eğer bir konuda hadis bilmiyorsan, sünnet bilmiyorsan Hanefi mezhebine muhalefet et yeter. Doğruya isabet edersin. Böyle demişler. Bunu bir tecrübe neticesinde söylüyorlar. Çünkü Ebu Hanife cahilliğini kelam ile, kıvrak zekayla gizleyebilmiş birisiydi. Ne Arap dilini bilirdi, ne hadis ilmini bilirdi. Fakat iyi ağzı iyi laf yaparmış.
Dili ne dildi?
Aslen Acemce, Farsi yani Farsça, Arapça konusunda zayıf.
Ebu Hanife'nin müsnedi var dedikleri bir hadis.
Evet, Ebu Hanife kendisi bir müsned yazmamıştır. Sonradan öğrencileri ona nispetle yani isnatlarda Ebu Hanife'nin rivayet ettiğini tespit ettikleri hadisleri bir araya getirerek derlemişler. Sonrakilerin derlemeleri yani.
Sıra nasıl hocam? Ebu Hanife, Şafii sonra?
Tarihi sıra mı? Eğer dört mezhep imamlarını kastediyorsan ilki Ebu Hanife. Ondan sonra İmam Malik yani tarihi sıralama olarak. Ondan sonra Şafii, ondan sonra Ahmet bin Hanbel gelir.
Bunların hiçbiri birbirini görebilmiş mi?
Tabii, görmüşlerdir. İmam Malik Şafii'yi Ebu Hanife'ye yetişmiştir ve Ebu Hanife'nin sapık ve saptırıcı olduğunu ilan etmiştir. Şafii İmam Malik'e yetişmiştir ve Ebu Hanife'nin öğrencisi Muhammed bin Hasen'e yetişmiştir. Ondan ders almıştır. Yine İmam Muhammed de İmam Malik'ten ders almıştır hakeza. Şafii'ye de İmam Ahmet yetişmiş. Ondan ders almış. Ama Ebu Hanife İslam aleminde yani İlk bidat çıkaranlardan sayılan birisi. Yani bu akılla sünnetin önüne geçme, rey ile sünnetleri iptal etmeyle itham edilmiş birisi. Bütün ehl-i sünnet imamları, onunla çağdaş olan bütün ehl-i sünnet imamları onun bu konuda bir çeşit sapma üzerinde olduğunu söylüyorlar. Bugün ise işte bir takım kibarlıklar, şirin gözükmek, çünkü Türkiye'de bayağı bir Hanefi var. Şirin gözükmek için Ebu Hanife işte İlahlarına sövmeyelim mantığıyla güya. Ebu Hanife'ye dokundurmazlar. Ehl-i sünnet imamlarındandır diye bir de överler. Fıkhul Ekber'ini tavsiye ederler. Fıkhul Ekber de kendisine ait değildir diğer taraftan. Halbuki sünnet inkarcıları ve mutezile bugün Ebu Hanife'yi çok güzel kullanıyorlar. Bak Ebu Hanife Kur'an mahluktur diyen ilk kimsedir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini devre dışı bırakan ilk kimsedir. Bu hadisçiler ise Ebu Hanife'ye düşmanlardır diyerek bunu körükleyerek sünnet inkarcılıklarını yerleştirmeye çalışıyorlar. Yani Ebu Hanife üzerinden siyaset yapıyorlar.
Ebu Hanife'nin kendine ait bir eseri yok değil mi?
Evet, yok. Yani kendisinin yazdığı bir eseri yok.
Dört mezhep de böyle mi hocam yoksa?
Dört mezhep böyle değil, sadece Ebu Hanife. Yani hadislerden ayrı bir yol tutan bir tek Ebu Hanife'dir zaten. Bunlara ehli rey denilir. Diğer üç mezhep imamı hepsi ehli hadistir.
Ne zaman çıkmış hocam bunlar mesela? Peygamber Efendimiz'den sonra mı?
Şimdi Ebu Hanife'nin çağdaşı olan ehl-i sünnet imam bir sürü var. Yani bir Ebu Hanife. Mesela onunla çağdaş Şabi var. Amir-i Şabi. Bunların diyor size Allah Resulü'nden aktardığı bir şey varsa onu alın. kendi görüşleri reyler olarak ne söylüyorlarsa helaya atın diyor. Yani helaya atın diyor. Darimi'de, mukaddimesinde görürsünüz.
Hocam Maturidilik ne oluyor?
Maturidilik Ebu Hanife'den 200 sene sonra çıkmış Mutezile mezhebidir. Yani onlarda da akıl esastır. İmanı tanımlarken cehmiler gibi tanımlamışlar. Kalp ile bilmeyi yeterli görmüşlerdir Maturidiler. Yani azaların amellerini imandan saymama konusunda cehmilerle birleşmişlerdir. Yani Ehl-i Sünnet'e muhalefetleri pek çok konuda sabit Maturidilerin. Ebu Hanife'ye de muhalifler Maturidiler. Mesela isim ve sıfatlar meselesinde Ebu Hanife'den nakledilenlerle Maturidi'den gelen, onun eserlerinde yapılan teviller birbirine zıttır.
Şimdi hocam peki Ebu Hanife kendisi söylemiyor mu işte birinin bizim nereden aldığımızı bilmeden bizim
evet.
Bizimle fetvalar mesela evet. Caiz değil. Evet.
Bu naklediliyor.
Nereden aldığını bilmeyi.
Nereden aldığımızı bilmeden birisinin bizim görüşümüze fetva vermesi caiz değildir diyor. Kendisinden sayı olarak naklediliyor bu.
Ne demek istiyor yani hocam?
Delilini bilmeden. Yani Allah'tan ve Resulünden başka birisinin sözünün hüccet sayılması sapıklıktır. Bu söz hüccet değildir. Sadece Allah'ın ve Resulünün sözü.
Yani bu sözle de onu Ebu Hanife'yi temizliyorlar yani.
Tabii. Şimdi bu gibi sözler sebebiyle tamamen temize çekemezsin. Yani Ebu Hanife böyle bir söz söylemiştir. O halde tamamen tertemiz sütten çıkmış ak kaşık diyemezsin yani. Ebu Hanife'nin bir sürü sakıncalı yerleri var. Ha, ne yaparsın? En fazla hüsnü zan edersin. Ona bazı hadisler ulaşmamıştır. Bu sebeple muhalefet etmiştir dersin. Fakat birisi çıkar da Ebu Hanife'nin şu sözlerini sanki Kur'an ve sünnetin deliliymiş gibi, onlarla eşdeğerdeymiş gibi getirmeye kalkarsa biz onu suratına çarparız. Çünkü selef, bu selefin görüşü değil. Selef bu görüşleri reddetmiştir. Selef bu görüşleri sapıklık olarak değerlendirmiştir. Ebu Hanife, yani sahabe ve tabiini kastediyoruz. Ebu Hanife bu görüşe sahip oldu diye bu görüş aklığa çıkmaz yani. Mutezile'nin veya cehmilerin görüşü temizlenmiş olmaz.
Peygamberin torunlarından birisi bu tavrından dolayı nasıl yapıyor hocam
değil mi? Evet.
Bu tavrından dolayı. Sakın hadisleri rahat etme.
Yani onun kıyasla ilgili reyiyle vardı bazı görüşleri eleştiriyor. Sünnet bunları geçmiştir diyerek. Yani bu konuda örnekler çok. Aleykümselam. Konumuz bundan ziyade, yani bizim meselemiz kişilerden ziyade sünnete uyma meselesidir. Yani sünnetin karşısında Ebu Hanife rekabet edemez. Ebu Hanife bir alternatif değildir yani. Bugün Ebu Hanife işte bak böyle demiştir diyerek sünnete zıtlaşmak için delil getiriliyor. Bu büyük bir sapıklıktır. Eğer sünnete uymuyorsa bu Ebu Hanife'nin sapıklığını gösterir. Sünnetin sapıklığını değil. Yani bize böyle ters bir mantık sunmaya çalışıyorlar. Mustafa İslamoğlu denen zındık çıkmış, Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia ediyor ve bak Ebu Hanife de bu görüşteydi, bu hadisçiler bu yüzden Ebu Hanife'yi sapık saymışlardır diyor. Ebu Hanife'yi eleştirmeyen hiçbir hadisçi yoktur diyor. Yoktur elhamdülillah ki eleştirmişler yani. Çünkü Kur'an'a ve sünnete aykırı olan şey sapıklıktır. Ebu Hanife onu benimsedi diye temizlenmez o. Ölçüler değişiyor yani.
Mesela İmam Muhammed öğrencisi olan bu nasıl birisi mesela ben bir arkadaşla şey yaptık. Bizim sakal mevzusu oldu.
Ebu Hanife'nin öğrencileri içerisinde İmam Muhammed'in sünnete bağlılığı takdir edilmiş. Fakat Ebu Yusuf hakkında net tezkiye yapılmamış.
Çünkü bizim öyle bir sakal mevzumuz oldu. O arada internet elimizin altında. İnternetten o zaman bir bakalım Hanife fıkhına göre sakal. Çünkü kendisi tıraş oluyordu. Evet. Sen diye bakıyorsun. Ben kendim farz kabul ettiğim için dedim. Bu şekilde benim inancım bu. Ama dedim sizde de dedim haram dedim sizin mezhebinizde de. Bakalım dedi. Baktık, açtık. O arada gazetecinin bir tanesi işte bu sakal kesme ile alakalı baştan sağlam. Son dönem tam ismini hatırlamıyorum. Hanefi alimlerinden bir tanesi de hiç olmazsa diye Hanefi fıkhını karıştırır da ondan sonra der diye fırça atıyor gazeteciye. Evet. Bir şeyler yazacaksan. O esnada dört mezhepten gelen sakalla ilgili haramlılığı...
Yani dört mezhebi geçtik. Bütün İslam alimleri sakalın kesilmesinin haram olduğuna icma etmişlerdir.
Ben sonundakini mesela çok şaşırdım. Haramlılığı ispatladıktan sonra İmam Muhammed diyor ki sakalı toplamayı da dahi mekruh görürdü. Aldığımız gibi İmam Muhammed'in mekruh gördüğü her şey haramdır diye not düşünmüş. Haramlara mekruh değil. De,
tabii onların ıslahında, öncekilerin ıslahında mekruhla kastettikleri tahrimen mekruh.
Topluma bile kendisi o zaman şey görmüş yani.
Yani bu meselede elhamdülillah bizim için asıl olan kitap ve sünnet. Sahabe veya onlardan sonraki ilim ehli de zaten bu konuda icma etmiş ta ki bu asra gelinceye kadar. İlk mesela Mevdudi gibi sünnet inkarcısı bazı Mutezile'ye yanaşmış zihniyet. İşte bunun peygamberin adetinden olduğu, yani sakal kesmenin gayet sıradan normal bir şey olduğunu, bıraksan da olur, bırakmasan da olur gibi. İlk defa bunlar icmaya muhalefet etmişlerdir. Yani bu başlı başına bir sapıklıktır. Bu icmayı İbn Hazm'la nakleder. Ondan önce İbn Abdilber de Et-Temhid'de nakleder. Zaten mezheplerin fıkıh kitaplarında da böyledir. Mezhepler arasındaki ihtilaf sadece bir tutamdan fazlasını kesmek hakkındadır. Yani bazılar bir tutamının sünnet olduğunu söylüyor. Bir tutamdan aşağısını kesmenin haram olduğunu söylüyor. Diğer bazıları da ki çoğunluk böyledir. Her türlü müdahale haramdır. Yani uçlarını dahi düzeltmeye kalksan bu dahi caiz değildir. Çünkü hadisteki ifade mutlak. Sakallar serbest bırakmakla emrolunduk. Allah Resulü bize böyle emretti diyor hadiste. Yani cümlemize. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdik ve estağfurke ve etûbü ileyk. Sakal hakkında mı? Tabii ki.
Hocam onun bir çıktısı alır mıyım?
İlmihal yok mu sende?
Var.
İlmihal'de sakalla ilgili bölüm var. Abdest bölümünün sonunda fıtri hasletler diye. Orada deliller var inşallah.
Hocam şimdi kesmek de mi yok yani hiç?
Sadece hac ve umrede uçlarından düzeltmekle ilgili rivayetler var. Onun dışında yok.
O da sahabe uygulaması yani değil mi?
Tabii. Şeyden yani ayete yaptıkları tefsir. Allah Resulü'nden öğrendikleri tefsir bu. Kimin arasında? Osman radıyallahu anh. Evet.
Şimdi bizim de zamanımızda yaşadığımız bazı şeyler oldu. Yani sünnete müdahale cemaatten uzaklaştırılmamanın
evet.
Şey gerekiyor hocam. Peki,
yani burada ibret alınacak çok şey var. Nedir bu? Onu vurgulamaya çalıştık ya. Osman radıyallahu anh hem Raşid halifelerden, yani bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın halifesi makamında, yani ona itaatin çok büyük bir bağlayıcılığı var. Böyle olmasına rağmen Allah Resulü'nün sünnetinde olan bir şeye karşı Ali radıyallahu anh bak ona tabi olmuyor. Aynısı İbn Abbas için de geçerli. Mesela Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın temettuyu yasaklaması karşısında ben size Allah Resulü diyorum, siz bana Ebu Bekir ve Ömer'le geliyorsunuz diyor. Yıkılın karşımdan diyor. Veya başımıza taş yayacak diyor.
Böyleyken hocam bir de bunun aksi yani bizim günümüzde bunu ilim sayarsak ilmin dışında bu şeyler geldi çok. Evet. Bu gibi şeyler de hocam itaat ve sonra cemaatten uzaklaştırılmış gibi şeyler de
valla onlar ancak fırkalarından uzaklaştırır. Cemaatten uzaklaştıramazlar. Çünkü cemaati Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kurmuştur. Kıyamet gününe kadar devam edecek olan bir cemaattir bu. Bir kişi de kalsa, aleykümselam, bir kişi de kalsa bu cemaat yeryüzünden eksik olmayacak. Hep bulunacak. Bu cemaatin özelliği nedir? Allah ve Allah Resulü ve sahabelerin üzerinde bulunduğu yolda olmak. Onların sahip olduğu akideye sahip olmak. Onların sahip olduğu amellerde, ahlakta, gidişatta devam etmek. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam.